Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Ağustos 2023 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak bir mülakat aktaracağız. Sefa Soner Kurt imzasını taşıyor. Bu mülakat Hayrettin İşbirir'le gerçekleştirilmiş. Nice takvalı insan dahi gıda konusunda zafiyet içinde başlığını taşıyor. Aktaracağımız mülakat. GİMDES Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu üyesi olan Hayrettin İşbirir'le helal, temiz ve sağlıklı gıdalara ulaşım hakkında özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Bünyesinde bulunduğunuz GİMDES'in kuruluş amacı ve faaliyetlerinden bahseder misiniz? GİMDES 2005 yılında bir dernek olarak kuruldu. 2009 yılında ise sertifikalama faaliyetine başladı. Bu sürede altyapı çalışmaları, yönetim, fıkıh ve teknik bilim kurulu gibi kurulların şekillendirilmesiyle sektör sektör yapılacak faaliyetin mevzuatı belirlendi. Kuruluş amacı, Müslümanlar başta olmak üzere tüm insanlığın helal, temiz ve sağlıklı tüketim ürünlerine ulaşmasını sağlamaktır. Tüketim ürünleri diyoruz çünkü tehlike sadece gıdalarda değil, kozmetik, temizlik ürünleri, ilaçlar, tekstil ürünleri, kişisel bakım ürünleri gibi birçok farklı sektörde maalesef hem helal hem de sağlık açısından birçok riskler mevcuttur. Bu farklı sektörlerde sertifikalama faaliyetleri GİMDES çalışmalarının temel konusudur. Fakat başka birçok faaliyetlerimiz de mevcuttur. Temelde bilinçlendirme çalışmaları diyebiliriz. Seminerler, fuarlar, uluslararası konferanslar, ev sohbetleri, üniversitelerde kurulan helal ve sağlıklı yaşam platformları, gönüllü gençlik faaliyetleri, çocuk ve gençlere yönelik atölyeler, kermesler, eğitimler, sosyal medya çalışmaları, dergi, kitap, broşür gibi basılı yayınlarımız ve bunların uygun ortamlarda dağıtımları başlıca faaliyetlerimiz diyebiliriz. Gıda konusundaki bu hassasiyetiniz ne zaman ve nasıl başladı? Bendeniz bu konuda biraz torpilliyim, hamdolsun. Ailemiz ve mensubu olduğumuz cemiyet, gıdalar konusunda son derece hassasiyet sahibi bir bilince sahip olduğundan birçok tehlikeden korunarak büyüdük. Bu bilinç büyüklerimizin rahmetli Ahmet Hüsrev Altınbaşak Hazretlerinden aldığı talimatlarla bizlere aktarılmış. 50-60 yıl kadar önce margarinlerle başlayan bir hassasiyet gıdaları sorgulatır olmuş büyüklerimize ve sonra da bizlere. Sonrasındaysa 90'lı yıllarda başkanımız Hüseyin Kami Büyüközer'in ilk çıkan kitabı Gıda Raporu'yla daha detaylı bilinçlendik hamdolsun. E-kodlarıyla içerik okumaya ve bazı tehlikelerden korunmaya çalıştık. Bu fiili dualar muhtemelen başkanımızla kaderi ilahide buluşmamıza fetva verdirdi. Gıda üzerinde durduğunuz en önemli tehlikeler nelerdir? Başta domuz ve İslami usulle kesilmeyen hayvanlar ve bunlardan üretilen katkıların gıdalarda kullanılması ve sarhoşluk veren etil alkolün yaygınca kullanımı diyebiliriz. Bir de insan atıklarından üretilen bazı insansal katkılar diyebiliriz. Domuz veya İslami usulle kesilmeyen sığır midesinden peynir mayası, kemik ve derilerden üretilen jelatin, kolajen, yine mide ve pankreaslardan üretilen bazı enzimler, kemiklerden üretilen kalsiyum, kondrotin, sülfat, glukozamin, bağırsaklardan üretilen organik ameliyat iplikleri, kıllardan yapılan fırçalar, yine insan saçı ve hayvan kıllarından üretilen ve yufkalık unlarda yaygınca kullanılan lesisten, doğum atıklarından plasenta, kordon, amniyon sıvısından üretilen kozmetik katkıları başlıca örnekler olabilir. Tabii helalliğin haricinde bir de sağlık açısından ciddi riskler oluşturan katkılar da var. Sucuk, salam ve sosislerde kullanılan nitritli tuz, hemen her şeyde koruyucu olarak kullanılan sodyum benzoat, aspartam gibi sentetik tatlandırıcılar, sentetik renklendiriciler, MSG, GDO'lu ürünler sağlık açısından risk teşkil ettiğinden GİMDES olarak sertifikalama yapmamaktayız. Gençler ve çocuklar son dönemlerde fast food olarak bildiğimiz hamburger vesaire gibi hızlı tüketilen yiyecekleri aşırı miktarda tüketmeye başladılar. Bu alışkanlıklarını nasıl değiştireceğiz? Bu alışkanlıkların büyük ölçüde ailede kazanıldığını düşünüyorum. Bir de arkadaş ortamlarında, eğer ailede temel bilinç iyi verilebilir ve arkadaş ortamı güzel organize edilebilirse, çocukları ve gençleri büyük ölçüde bu tehlikeden koruyabiliriz diye tahmin ediyorum. Bilinç vermenin temel kaidesi öğretmek değil yaşamaktır. Burayı kaçırırsak muvaffak olamayız. Çocuklar ağızlarımızı değil ayaklarımızı takip ederler. Söylediklerimizi değil yaşadıklarımızı alırlar. Bu nedenle ailede örnek bir hayat modeli ortaya koyabilmemiz hayati öneme sahiptir. Fakat yine de fast food ürünlerinden de helal ve sağlıklı alternatifler üretilmelidir. En azından tüketilecek durumlarda iyi bir geçici alternatif çözüm olacaktır. Gençlerin gıda ve diğer ürünler hakkındaki hassasiyetini hangi noktada görüyorsunuz? Hamdolsun memleketimizde ve hatta yurt dışında yaşayan gurbetçilerimizde bile bilinç düzeyi bir seviyeye geldi. Fakat daha çok gerideyiz. İstediğimiz seviyeye henüz geldik diyemeyiz. Yüz binlerce takipçimiz ve binlerce gönüllümüz var ama yetmez. Gözümüz ulaştıklarımızda değil, ulaşamadıklarımızda. İnşallah onlara da ulaşacağız ve daha geniş kitlelere yayılıp bu davayı yücelteceğiz. Şimdiye kadar yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyebiliriz. Allah gücümüzü ve şevkimizi artırsın. Samimi dava arkadaşlarımızı çalışmalarımıza destek olmak üzere bekliyoruz. Toplumdaki farkındalığı yeterli buluyor musunuz? Bu farkındalığı artırmak için ne gibi çalışmalar yapılıyor? Farkındalık oluşturmak kolay iş değil. İnsanlığın ilk imtihanı gıda iledir. Neden şeytan ilk insan Adem peygamberi kandırmak için argüman olarak gıdayı seçmiş ve oradan kandırmaya muvaffak olmuştur diye düşünmemiz gerekiyor. Gıda imtihanı zordur. Her alışkanlık değişir, kazanılır fakat belki gıda tüketimleriyle ilgili alışkanlıklar gerçekten zor kazanılabilmektedir. Nefis bu konuda ciddi zorlanmaktadır. Nice takvalı insanların hayatlarında gıdalarla ilgili çok ciddi zafiyetler ve tavizler görüyoruz ve son derece üzülüyoruz. Farkındalık için yapılması gereken ilk ve en önemli çalışma, kanaat önderlerinin kendi tebaalarına bu konularda taşidatları ve anlatımları olacaktır diye düşünüyorum. Ama muvaffakiyet için bu önderlerin önce kendilerinin yaşamaları çok hayati öneme sahiptir. Tüm İslami cemiyetler ciddi bir gayretle bu faaliyetlere destek olurlarsa ciddi bir kitleye hızlı ve kısa yoldan ulaşılabilir. Helal lokma tüketiminin bir hobi değil, imani bir mesele olduğunu unutmamamız gerekir. Beden sağlığımıza faydalı olacak kitap veya kitaplar. Gimdes basılı kitaplarını öncelikli olarak tavsiye ederim. Ciddi bir bilinç kazanılır. Bunun haricinde bedenimizi tanımak ve gıdaları doğru bir usulle tüketebilmek için tıbbi beslenme uzmanlarının kitaplarını tavsiye ederim. Hayatımda şu üç şeye oldukça dikkat ederim dediğiniz şeyler: helal yemek, helal olanı helal olan miktarda yemek ve sağlıklı olan usulle yemek. Çünkü helal olanı çok yemek de helal değildir. Ayrıca gıdamızı organize ettiğimiz gibi bedenimizi de organize etmemiz lazım. Mesela yemekten sonra meyve yemek zarar verir. Yemekte ve sonrasında 2 saate kadar su içmek zarar verir. Doğru usul önemli. Bunları da araştırmalı ve öğrenmeliyiz. Diş macunu mu, misvak mı? Misvak kullanmak çok önemli, en azından sünnet olduğu için hayatımıza sokmalıyız. Fakat Efendimizin zamanındaki gibi beslenmiyoruz. Hem çok çeşit hem de çok sık bir şeyler tüketiyoruz. Bu nedenle bu çeşitliliğe misvak yetersiz gelebilir. Hem yetersiz olmasa bile biri birine mani değil ki, hem macun kullanalım hem de misvak. Ben şahsen öyle yapmaya çalışıyorum. Değerli dinleyenler, GİMDES Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin İşbilir'le gerçekleştirilen Nice Takvalı İnsan Dahi Gıda Konusunda Zafiyet İçinde başlıklı mülakatı paylaştık ilk olarak Sesi Dergi'de. Birlikteliğimize şimdi de Fatih Sultan Semiz'in kaleme aldığı Birbirimizi Değil, Yemek Yiyelim başlıklı yazıyı paylaşacağız. Yemek hazır olduğunda namazın ertelenebileceğini, hatta ertelenmesini söyleyen bir dinin mensupları yemek yemeyi, yemeğin adaplarını nasıl olur da küçümser. Bir yemek kuralı olarak yedikten ve içtikten sonra hamd edilmesi halinde Allah'ın kulundan razı olacağını bildiren nebevi bir beyan bir yerde dururken, yemekle ilgili kuralları yapmasam da olur gözüyle bakabilir mi bir Müslüman? O yüzden buyurun yemek kurallarına. İslam'la Müslümanlar arasında bir seviye farkı olduğundan Müslümanların zayıflayan temsil yeteneklerinden dolayı Müslümanları dolayısıyla İslam'ı kimse kurtarıcı olarak görmüyor. Bu bile başlı başına Müslümanlar için çok büyük bir vebaldir. Umut bekleyen bir dünyaya umut olmayan Müslümanlar, kılmadıkları namazın hesabını verecekleri gibi temsil noktasında gösterdikleri zayıflıktan dolayı belki Müslüman olacak binlerin yoluna taş koydular. Umudu tükettiler, gözlere gelecek İslam ışığına engel oldular. O yüzden Müslümanlar tekrar kendilerini hesaba çekip İslam'la aralarındaki farkı kapatmalılar. Peki bunu nasıl başaracaklar? Ha deyince bir İslam medeniyeti kurulmuyor. Başımıza bir halifeyi seçsek bile medeniyet olmamız için bu oluşumun aşağıdan yukarıya doğru inşa edilmesi gerekiyor. Sağlam temeller üzerine kurulmayan ince detayların es geçildiği, küçük şeylerin önemsenmediği bir medeniyet düşünülemez. Asr-ı saadete döndüğümüzde ilk gününden son gününe kadar ilmik ilmik dokunan bir medeniyet görürüz. Hiçbir köşe taşının atlanmadığı, tuğlaların tek tek yerli yerine konulduğu bir medeniyet. İman ağırlıklı ama bunun yanında nasıl temizlik yapılacağını, nasıl uyunacağını, nasıl yemek yenileceğini inşa eden bir medeniyet. İslam'a göre uyumayı bilmeyen biri, uyuyan kalabalıkları nasıl uyandırır? Arabaya nasıl binileceğini İslami kurallara göre bilmeyen biri nasıl olur da ümmete yol gösterir? O yüzden sağ elle yemek yemeyi, helal kazancı, yemekten önce ellerin yıkanmasını asla küçümseyemeyiz. Yemek hazır olduğunda namazın ertelenebileceğini, hatta ertelenmesini söyleyen bir dinin mensupları yemek yemeyi, yemeğin adaplarını nasıl olur da küçümser? Bir yemek kuralı olarak yedikten ve içtikten sonra hamd edilmesi halinde Allah'ın kulundan razı olacağını bildiren nebevi beyan bir yerde dururken, yemekle ilgili kuralları yapmasam da olur gözüyle bakabilir mi Müslüman? O yüzden buyurun yemek kurallarına. Kural 1. Helal, temiz olacak. GDO'lu ürünlerin dünya pazarına servis edildiği günden beri helal gıdalarımızın yanında artık temiz olma şartına da dikkatlerimizi yoğunlaştırmamız gerektiğini anladık. Her helalin temiz olmadığını anlamamız için buna gerek yoktu aslında. Bakara Suresi 168. ayette, "Ey insanlar, yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşine düşmeyin. Zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır." buyurulduğu günden beri hem helale hem temize bakmamız gerekiyordu. Helal olan çikolatanın temiz olup olmadığını bizden önce birinin onu açıp açmadığından değil, içinde bulunan katkı maddelerinden anlarız. Tohumunun nereden geldiği belli olmayan domatesler, buzdolabında 2 hafta kalınca 4 kat küçülen salatalıklar ne kadar temiz ki, ne kadar helal olsun. Bizi oluşturan şey yediklerimizdir. Bu kadar canavarlaşmış nefislerimizin olması canavarların yediği şeylerden yememizden kaynaklanıyor. Ağzımızdan çıkana dikkat ettiğimiz gibi ağzımıza girene de dikkat edeceğiz. Kural 2. Yemeğin abdestini al. Müslüman için bir işi yapıp yapmayacağını bilimsel verilere göre belirlemez. Seneden seneye değişen bilimsel veriler, namazın eklemlere çok iyi geldiğini söyledi diye namaz kılmaz Müslüman. Orucun vücuda sağlık kazandırdığını Japonyalı bilim adamları ispatladı diye oruç tutmadığı gibi, mikroplar kol gezdiğinden dolayı yemeğe otururken ellerini yıkamaz. Peygamber aleyhisselamın böyle bir emri var mı yok mu ona bakar. Yemekten önce ve sonra ellerin yıkanmasını emrettikten sonra akan sular durmaz. Çünkü akan su durursa biz ellerimizi yıkayamayız. Ellerimizi yıkayamazsak da Peygamber aleyhisselamın emrini yerine getiremeyiz. Onun emrini yerine getiremezsek Allah'ı sevdiğimizi ispatlayamayız. Allah'ı sevdiğimizi ispatlayamazsak cennete giremeyiz. Cennete girmek istiyorsak o eller yıkanacak. Kural 3. Aç kalmamak için yeme. Müslüman planlı adamdır ama planlarını önce ahiret ekseninde yapan adamdır. Ahirette fakir olup burada zengin olmayı tercih etmez mesela. Ahirette çirkin olup dünyada yakışıklı olmayı tercih etmez. Dünya içinde planları vardır ama önceliği ahirettir. Bu önceliği bildiğinden doyana kadar asla yemez. Çünkü bilir ki doyana kadar yiyenler ahirette aç kalacaklar. Bu dünyanın geçici basit yemekleriyle karnını doyurmaz. Ahirette bir ısırdığı tadı diğer ısırdığından alamayacağı kadar sürekli lezzeti artan yemeklere, meyvelere saklar midesini. İlla yiyecekse midesini üçe böler. Bir kısmını hava, bir kısmını su, bir kısmını da yemekle doldurur. Ama üçte üçünü de yemekle doldurmaz. Kural 4. Namaz kıldığın gibi ye. Allah rızasını hayatının merkezine koyanlar için boş iş yoktur, boş niyet vardır. Müslüman akıllı adamdır. Allah rızası için namaz kıldığı gibi Allah rızası için yemek yer. Zevk için yemek yemez, yemek için yaşamaz. Damak tadı olur Müslümanın ama damağını tatlandırmak için hayat yaşamaz. Namazı belli bir rekatında kıldığı gibi ve yemeğini de belli ölçüde tutar ki Allah'ın rızasını kazansın. Daha iyi secde etmek için günde okuduğu 2 sayfa Kur'an-ı Kerim'i 4 sayfaya çıkarmak için, cihat meydanında kafire korku salmak için yemek yer ama karnı tıka basa dolu olduğu halde gözü aç bir Müslüman olmaz, olmamalı. Bir Müslümanın eşyasını taşımak için, annesine tarlada yardım etmek için, ailesinin nafakasını temin ettiği işte daha dinamik çalışmak için yemek yer Müslüman. Bu ölçüleri gözettiğinde yemeği biraz da fazla kaçırabilir ama asla yemeği eğlence kültürünün bir aracı yapmaz. Romalılar gibi diğer yemeklerden yiyebilmek için ağzına parmak basıp kendini kusturmaya çalışmaz. Midesi boğazına gelecek kadar da yemez. Kural 5. Namazda, yemekte cemaatle. Cemaatten ayrılanın kurt kapacağını bilen Müslüman elbette camiye devam eder. Ama bunun yanında tek yenilen yemeğin bereketinin olmadığını, şeytanın o yemekten en azından zarardan kâr ettiğini bilir. Sofraya tek oturmamaya özen gösterir. Büyük medeniyetlerin sofralarda kurulduğunu bilir. Çocukların sofralarda dinledikleri hikayelerle büyüdüğünü bilen, beraber yemek yendiğinde cimriliğin törpülendiğinin farkında olan bir Müslüman, sofrada cemaatin oluşmasını bekler. Camideki gibi safları sık ve düzgün yapmayı da ihmal etmez. Kural 6. Bir yemek çok sevap. Sünneti ihya etmenin sevabının farkında olduktan sonra Müslümanı kim nerede durdurabilir? Yemek yerken onlarca sünneti ihya etmesini bilir Müslüman. Besmele ile başlar, hamd ederek bitirir mesela yemeğini. Eğer evin reisi ise besmeleyi sesli çekmeyi ihmal etmez. Çocuklarına böylece hayatın şifresi olan besmeleyi aşılar. Sağ elle yemenin, lokmayı iyice çiğneyip yemenin, önünden yemenin, yemeği beğenmese bile bunu dile getirmemenin, hurma gibi çekirdeği olan meyveleri tek yemenin, sıcak yemek yememenin, ağızda yemek varken konuşmamanın ama yemekte konuşmanın sofradakilere rahatsızlık vermeden yemenin sünnet olduğunu bilen bir Müslüman, bir yemekte kaç sevap kazanır acaba? Kural 7. Sadece yeme, yedir de. Cennette içi dışından, dışı içinden görülen şeffaf köşkler vardır. Bunlar tatlı ve yumuşak konuşan, yemek yediren ve insanlar uykudayken namaz kılanlar içindir buyuran peygamberin ümmeti gece teheccüde kalkamıyorsa bari arkadaşlarının karnını doyurmayı becermelidir. Köşklerde ağırlanmak isteyen dostlarını köşklerde gibi ağırlaması gerekir. Ama bu köşkler israfın yapılmadığı, fakirlerin unutulmadığı, gösterişin ön planda tutulmadığı köşklerdir. Samimiyette ikram edilen bir çorba bize gece namaz kılmış gibi sevap kazandırabilir. Birini yapamayan diğerini yapsın diye önümüzde onlarca kapı var. Tabii girmek isteyene. Kurallar belli, yemeklerse belli değil. Çünkü misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. Ama yerken bir medeniyeti kuracağını bilerek yer. Bir putun önünde eğilmenin şirk gibi ağır bir bedele tekabül ettiğini bilen, sağ elle yemek yemeyi küçümsemez. Kurallara uyar, uymayanları uyarır, uyanlarla uyanır, yani onlarla oturur kalkar, uymayanlarla uymaz. Yemek basit bir iş değil. Adem aleyhisselamın cennetten yediği yasak meyve yüzünden indirildiğini bilen, ne yediğine, nasıl yediğine, niye yediğine dikkat eder. Fatih Sultan Semiz imzalı "Birbirimizi Değil, Yemek Yiyelim" başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak değerli dinleyenler, Tuğçe Şifa Zorlu imzalı "Rızkın Yegane Sahibine Mektup" başlıklı yazıyı paylaşacağız. Ben seni kendimi bile bilmezken varlığımı yokluğuma tercih ederek rızkımı tayin ettiğinde, muhabbete layık gördüğünde buldum Mevlam. Envai çeşit yaratılmışın arasında adımı yazdığın rızkın, her nerede olursam olayım gelip beni bulmasından anladım bana verdiğin kıymeti. Zarif sevmenin, hiçbir karşılık beklemeden verebilmenin asil duruşunu seyrettim beni her ikramladığında. Halbuki ezanı defalarca duyduğum halde çağrına icabet etmemiştim. Bu utanç dahi yetecekken bana bir kez olsun vurmadın hadsizliğimi yüzüme. Sevgi, muhabbet, dost yüzü ve dualar da rızıktı. Bir kere imtihan olsam bütün kapılar kapandı sanıp yıktım bütün köprüleri. Bir kez akdedebilseydim duyacaktım kalbimle seni. Rabbin seni bırakmadı, sana darılmadı ki. Ne zaman bittiğimi hissetsem senden gittiğimi görüyorum Mevlam. Belki de beşikten mezara, mezardan esas yurduma dek sürdürdüğüm yolculukta en çok iki şey etkiliyordu beni. Beraber olduğum kimseler ve yediğim lokma. Duydum Rabbim Tevbe suresi 119. ayeti kerimende, "Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun." buyurduğunda ince bir sır da vermiştin, haller bulaşıcıdır. Neden sadık olun değil de sadıklarla birlikte olun diye emrettiğini düşünüp durdum yıllarca. Gördüm ki muhatabımın fikrinden, zikrinden, maneviyatından da etkilenebileceğime işaret etmekteydin. Kalpler bulunduğu ortama göre bu kalemun gibi renk değiştirebiliyordu. Sadrımın maruz kaldığı gaflet ortamları, içimde biriktirdiğim huzuru alıp yerini ruh sıkıntılarıyla dolduruyordu. Günahlar, ne var ki bunda herkesi yapıyor, kıyafetini giyince gözüme hoş göründüğü için beni takvadan uzaklaştırıyordu. Harama yaklaşmayın emrin netti, lakin kırmızı çizgilerime verdiğim tavizler girdiğim ortama alışmam için yeterliydi ve nihayet eridiğimi fark edemez oldum. Fahri Kainat Efendimiz fasık kimselerle birlikte olmayı beyaz elbiselerini giyip demirci dükkanına giden bir kişiye benzetir. Ne kadar korumaya çalışsam da kalbimi, bulunduğum ortam hasebiyle o beyaz elbiseye mutlaka bir iz, bir leke bulaşıyordu. Dolayısıyla en yakın 5 kişinin ortalaması kabul edilen insan, sevgi hiyerarşisinde ilk makamı sana ayırdığında, Rabbim ardından Rasulün geldiğinde kalan üç boşluğu da senin rızan için sevdiklerinle tamamladığında, hayatın zorlu yollarında adeta koruyucu bir bariyerle korunup muhafaza oluyordu. Beni salih ve sadıklarla rızıklandır ki Hazreti Ebubekir Efendimizin salih kul tarifindeki gibi tevbe eden kişiyi gördüğü zaman sevinen, günahkarların affı için Rabbine yalvaran, din kardeşine gıyabında dua eden ve kendinden muhtaç kişiye yardım ve hizmette bulunan kimselerden olayım. Rabbim, ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin diye buyurduğunda anladım ki, rızık haram ve helal olmak üzere iki yoldan da gelebilir. Helal olan için gayret etmek ancak temizlere nasip olur, bilirim. Bense toza toprağa, şüpheye karışmış bir kalbe sahibim. Düşünüyorum da, ihtiyacım olan bir şeyi arada vesileler olmadan cemaline bakarak senden alabilseydim eğer, acaba istemeye yüzüm olur muydu? Sen Settar isminle sadece günahlarımı değil, mahcubiyetimi de örtensin Rabbim. Ruhumu etkileyen bir diğer yolda yediğim lokmaydı şüphesiz. Zamanla yediği lokmaya dönüşecekti insan. Helal olanın tesiri namaza doğru adımlarımı sıklaştıracak, tesettürümü kolaylaştıracak, hayamı artıracaktı. Bir de ateşbaz veli efendiler gibi yiyeceği aşk lokmasını dönüştürenler vardı. Aşkın çilesi mutfakta yemeğin geçtiği yollara nasıl da benzer. Hamken doğranırsın, kızgın yağda kavrulur da ancak öyle yumuşarsın. Yine de tadın yiyene lezzet vermez. Bu sefer de acıya, tuza karışırsın. Pişeceğin vakte kadar ölünce olmanın bin bir türlü merhalesinden geçersin. Belki de bu yüzden sana dost olacak şahsiyetleri yetiştiren anneler aşk lokması için mutfağı kullanmışlardı. Mutfak sadece yemeklerin hazırlanıp pişirildiği yer değildir elbette. Yemeğin zikre, hayra, firasete dönüştüğü bir mekandır. Yemek yapmak için hasreten alınan abdest, Kabe yönünde karıştırılan çorba, yemeği yapanın yahu, ya menhu, la ilahe illahu zikri hem kendine hem yemeği yiyene şifa olacaktı. Kazandan kaseye dökeceği zaman besmele çekecek, sofrayı sol koltuğu altında, tuzluğu sol elinde ve kaseyi sağ elinde tutarak getirecekti. Sofrayı açınca önce ekmeği sonra kaseyi koyduğunda edebin lütfa dönüştüğü dinginlikle ömrünü nizama sokacak, en çok da geriye dönüp baktığında sensiz tek nefes almadığı için şükredenlerden olacaktı. Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin bu husustaki nasihatleri ne güzeldir. Yenilecek bir gıda, her ne olursa olsun, gafletle, öfkeyle veya istemeyerek tedarik edilmiş ve hazırlanmışsa, onda hayır ve bereket yoktur. Zira ona nefs ve şeytan yol bulmuştur. Böyle bir yiyeceği yiyen kimse de mutlaka feyiz ve huzuru bozacak çirkin bir netice meydana gelir. Gaflete dalmadan hazırlanan ve Allah Teala'yı düşünerek yenen helal ve halis yiyeceklerden hayır, feyiz ve ruhaniyet meydana gelir. İnsanların halis ve salih ameller işlemeye muvaffak olamayışlarının sebebi, yeme içmede, harama şüpheli şeylere ve kul haklarına kafi derecede dikkat etmeyişleri ve bu hususta ihtiyatsız davranmalarıdır. Her ne hal olursa olsun, bilhassa namazda huşu, hudu ve huzur halinde bulunmak, zevkle ve gözyaşı dökerek namaz kılabilmek, helal lokmayla beslenmeye ve yemeği Allah Teala'yı düşünerek pişirip onun huzurundaymış gibi yemeye bağlıdır. Vücudu haram ve şüpheli lokmayla beslenmiş bir kimse namazdan bir neşve duyamaz. Yorgun ve pas tutmuş kalbimi aşk lokmasıyla yeniden dirilt Mevlam. Dirilt ki tevbede rızkı kesilenlerden olmayayım. Amin. Tuğçe Şifa Zorlu'nun kaleme aldığı Rızkın Yegane Sahibine Mektup başlıklı yazıyla bu akşamlıkta Sesli Dergi'yi noktalıyoruz değerli dinleyenlerimiz. Evet, Genç Dergisi'nin Ağustos 2023 sayısından paylaştık yazılarımızı. Böylelikle bize ayrılan süreyi bu akşamlıkta noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.